Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 10 Mayıs 2016 günlerden çarşamba, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Türkiye gündemi hızla değişti dün akşamdan itibaren. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haber Ankara'da deyim yerindeyse soğuk duş etkisi yarattı. Bir süredir Ankara Rakka operasyonunu Amerika Birleşik Devletleri ile yapmak, YPG'yi denklemin dışında tutmak için çaba sarf ediyordu ve bütün umudunu da yeni Trump yönetimine bağlamıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da yapacağı o toplantı, o buluşma, Trump'la bir araya gelmesi de umutların artmasında en büyük nedendi. 16'sındaydı o buluşma ve o buluşmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nden YPG'ye Rakka operasyonu için ağır silah yardımı yapılacağı konusunda bir açıklama geldi. Trump bu yardım konusundaki kağıtları imzalayıvermişti. Peki şimdi ne olacak? Ankara'da beklentiler tabii bir kötümserliğe doğru evrildi. Yapılan açıklamalara baktığınızda bir hayal kırıklığı da var. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkide. Hem Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması hem Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Üstelik bu karar Türkiye'den 3 önemli bürokratın Amerika'da olduğu sırada alınmıştı. MİT Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genelkurmay Başkanı. Tam da onlar Trump'la da görüştüler haberleri geliyordu Ankara'ya. Yani iyimserlik artmıştı. İyimserliğin arttığı o noktada gelen bu haber üzerine ortada bir takım sorular var. Bu silahlar YPG'ye verilirse Türkiye'nin korktuğu mu olacak ve ne olacak? Hangi silahlardan bahsediyoruz? Nasıl bir tehlike yaratacak? Bunları konuşacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a gidecek mi? Herhalde gündemdeki en önemli sorulardan birisi bu. Bu karar alındıktan sonra Türkiye tepkisini Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl gönderecek? Ankara'daki havayı da detaylı bir biçimde konuşacağız. Ayrıca teknik olarak bu silahların YPG'ye verilmesiyle birlikte bölgedeki güç dengeleri nasıl etkilenecek? Bunlara da net bir şekilde bakacağız. İşin uzmanları canlı yayın konuğumuz olacak ve bize Amerika'nın bugünden itibaren belki de kriz diye adlandırabileceğimiz yeni dönemde yeni ilişkileri mercek altına alacağız. Bugün konuşmamız gereken özellikle adalet başlığı altında çok mesele var. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümüydü bugün. Danıştay Başkanı konuştu ve Türkiye'de yeni anayasayla birlikte kuvvetler ayrılığının belirginleştiğini söyledi. Ama bunu söyleyen isim Danıştay Başkanı olunca Danıştay Başkanı ile ilgili geçmişte bir takım fotoğraflar ve bir takım bilgiler çok tartışılınca işte bu sözlere de mercek tutmak ihtiyacı doğdu. Üstelik Danıştay Başkanı kanun hükmünde kararnamelerle birlikte herhangi bir şekilde özgürlük sınırlaması getirilmediğini de söyledi. Üstelik iki eğitimci Ankara'da 100 günü aşan süredir eylemdeyken, 63 gündür de açlık grevindeyken, üstelik hayati tehlike ortaya çıkmışken Danıştay Başkanı'nın böyle bir açıklama yapması ve sosyal medyada deprem etkisi yarattı diyebiliriz. Birçok değerlendirme var, birçok yorum var. O yorumları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca Danıştay Başkanı'nın hükümetle ve yönetenlerle ilişkisi konusunda bir takım iddialar söz konusuydu. Belki o iddiaları da hatırlatmamızın tam yeri olacak. Yani adalet bugün bir numaralı konumuz olacak. Ama tabii sadece Danıştay Başkanı'yla sınırlı da tutmayacağız bunu. Barış arkadaş, bir süredir hakimlerin ve savcıların, ya hakimlik sınavında özellikle giren avukatların AK Parti ile ilişkilerini ortaya koyuyordu. Buna ilişkin birçok örnek çıkarttı ve açıkladı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında bu örneklerin grup tarafından incelendiğini söyledi ve bir gen sorunun da işaretini verdi. Bugün Barış arkadaş başka örnekler de ortaya koydu ama o örneklerin dışında elle tutulur bir başka gelişme daha yaşandı. Bir hakim adayı sınav sonuç belgesiyle birlikte AK Parti il başkanına, teşkilatına ve bir takım yetkililere, kendi yaşadığı ildeki yetkililere imzalatarak kendisiyle ilgili referansları bir milletvekiline göndermek istedi. AK Partili bir milletvekiline. Ama yanlışlıkla o faks CHP'li bir milletvekiline düştü. Ve aslında her şey daha fazla göz önünde oldu. İşte bu yanlışlığı da konuşacağız. O yanlış gelen faksta hangi bilgiler var ve Türkiye'de hakim olabilmek için kimlerin referansına ihtiyaç var? Bunları daha net elimizde belgelerle konuşma imkanımız olacak ve o belgeleri alan Cumhuriyet Halk Partili milletvekili de konuğumuz olacak. Yine adalet diyeceğiz ve adaletten devam edeceğiz. Topbaş'ın damadı, kavurmacı tahliye edildi. Tahliye edildi ama oradaki tartışma da bitmedi. Çünkü adalet duygusunu en çok zedeleyen hususlardan biri halinde. Kimse savunamıyor bu tahliyeyi. Özel bir hastaneden verilen rapor. Binlerce tutuklu var. Hasta olduğu gerekçesiyle tahliye bekleyen binlerce mahkum var. Hastalıkları adli tıp tarafından tescillenmiş mahkumlar bunlar. Onlar da tahliye bekliyorlar. Ama onlar dururken Kadir Topbaş'ın damadı için bu karar alınıyor. Karar alınırken özel hastaneden dosya üzerinden yapılan incelemeyle verilmiş bir rapor üzerinden o karar alınıyor. Ve karar alınırken bir takım insanlar özel olarak bekleniyor. Bekletiliyor o dosyalar. Bütün o detayları Nedim Şener bugün o kadar güzel yazmış ki bu Türkiye'de nasıl bir adaletle karşı karşıya kalıyoruz sorusunun da yanıtı o yazın içinde vardı. Nedim Şener bize adım adım kavurmacının, Topbaş'ın damadının tahliyeye giden süreçte neler yaptığını, nelerin nasıl ayarlandığını anlatacak canlı yayında. Efendim yaklaşık 1,5 saat boyunca beraber olacağız. Hem bu Amerika meselesinin iç yüzünü, hem muhtemel gelişmeleri, hem Suriye alanındaki gelişmeleri, hem de uluslararası alanda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gelişmeleri göreceğiz, konuşacağız, anlayacağız. Türkiye'de hukuk başlığı altında anlatacağımız çok şey olacak ve canlı bağlantılarla bunları ete kemiğe de büründüreceğiz. Ama hukuk arayıp bulamayan iki eğitimcinin durumuyla da ilgileneceğiz ve açlık grevi eylemi yapan iki isimden birisi de konuğumuz olacak. Semih Özakça. Eğer sağlık durumunda bir aksilik çıkmazsa Semih Özakça'yla, çıkarsa eşiyle son durumu konuşma fırsatı bulacağız. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabilirsiniz. Dün YouTube'dan kaynaklanan bir aksilik nedeniyle yayınımızı yapamamıştık. Bugün yayında bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. İzleyenlerin paylaşmaları durumunda daha fazla insana hitap etme şansımız olduğunda hatırlatalım ve programımıza hızla başlayalım.
Faruk dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin. Biz cenazeyi almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette aracın yanındaydılar.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar o da bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Ankara ile Obama yönetiminin yıldızı son dönemde hiç barışmadı. Özellikle Suriye başlığı altında yaşanan gelişmeler, Ankara hep tepki gösterdi ama Obama yönetimi bunu kulak arkası etti. YPG ile ilişkiler de bunun en önemli parçasıydı. Ankara dedi ki terörist teröristtir. Kimin hangi işi yaptığı ya da kimin adına faaliyet gösterdiğinin bir değeri yoktur dedi. PYD'yi, YPG'yi terörist olarak gördüğünü, PKK ile ilişkisi olduğunu aktardı Amerikalı muhataplarına ama bir karşılık bulamadı. Sonra Trump geldi, koltuğuna oturdu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ankara'nın beklentileri de arttı Trump'tan. Yani Trump'la daha iyi anlaşabiliriz diye bir beklenti ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmeleri yapıldı ve en sonunda yüz yüze görüşme için randevular verildi. 17'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir araya gelecekler Washington'da. İşte bu toplantı çok kritik görünüyordu Ankara'da. Hatta öncesinde 3 önemli isim MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. Orada en etkili isimlerle Türkiye'nin Suriye ve Rakka ile ilgili düşüncelerini aktardılar. Hatta bir ara Donald Trump'la da bir araya geldiler. Ama tam da onlar oradayken Ankara'da soğuk duş etkisi yapan o karar duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin terörist olarak gördüğü YPG ve PYD'ye ağır silah yardımı yapacağını duyurdu. Buna son derece sert tepki geldi. Hem Dışişleri Bakanı'ndan hem Fikri Işık'tan, Milli Savunma Bakanı'ndan. Bu Binali Yıldırım da bu sonucun değişebileceğine ilişkin bir işareti aktardı. Bugün yurt dışına giderken sorulan soruları, ama Ankara'nın tepkili olduğunu görüyoruz. Açıklamalara birazdan geçeriz. Ancak şimdi Ankara'ya bir gidelim. Bu diplomatik gelişmeleri çok yakından izleyen bir isim Serkan Demirtaş, Hürriyet Daily News'ın Ankara temsilcisi, telefon attığımızda şu dengeleri bir konuşalım. Yani ne oldu, bekleniyor muydu, nasıl gelişti, tam da görüşme öncesinde mesaj neydi? Birçok soru var kafamızda. Serkan hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederim. Şimdi bir beklenti vardı Ankara'da. Biz dışarıdan izliyoruz, bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rakka operasyonunda YPG'den vazgeçme gibi bir niyetini hiç görmedik. Trump geldikten sonra da görmedik. Ama Ankara'da bir iyi niyetli beklenti vardı. Bugün sanıyorum o tamamen terse dönmüş durumda. Bu ağır silahların YPG'ye verilmesi konusundaki kararı Trump'ın imzalamasıyla. Niye oldu? Niye bugün oldu? Mesela bu görüşme niye beklenmedi? Ankara'da beklenen bir gelişme miydi bu? Bir gözlemlerini aktarmanı rica ederim.
Yavuz, gerçekten bu son 24 saat içerisinde yaşanan olaylar, önce Türkiye heyetinin Washington'da en üst düzey temaslarını yapması ve onu daha bitmeden Amerikan Başkanı Trump'ın bu silah temin edilmesi, verilmesi konusundaki emri imzalaması, arka arkaya gelen ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın gelecek hafta yapacağı görüşme çerçevesinde, kontekstinde düşündüğümüzde son derece önem içeren, ilgi çeken bir konu. Genel tabloya baktığımızda evet, Amerika Birleşik Devletleri gerçekten hani bu IŞİD'le mücadele konusunda kara gücü olarak, etkin bir yerel güç olarak bu YPG güçleriyle çalışacağını çok öteden kararlaştırmış. Bütün planlaması onun üzerine yapmıştı. Ve açıkçası bana veya bu konuyu takip eden kişiler açısından bu son verilen karar bir sürpriz olmaktan uzak. Hani zamanlaması tartışılabilir. Bu heyet oradayken yapılmalı mıydı? Veya
ya da heyet oraya niye gitti ki o zaman falan?
Evet,
o da var.
Tabii yani onlar da hep tartışma konusu. Veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklenmeli miydi gibi, evet, tartışmalar var. Oraya şöyle hemen küçük bir parantez koyayım. Eğer Sayın Erdoğan'la Trump o resmi görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra bu karar gelseydi belki daha farklı anlaşılırdı. Yani o zaman derdik ki niye Cumhurbaşkanı gitti aynen Amerika'ya? Yani bu heyet niye gitti?
Şimdi de gidecek mi gitmeyecek mi sorusu var değil mi?
Şimdi yani bugün Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın ifadesinden yola çıkarak söylüyorum. Ankara'nın planları değişmedi. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek hafta hani bu görüşmeyi gerçekleştirecek. Eğer hani bundan sonraki süreçte herhangi bir farklı bir gelişme olmazsa. Hani bu açıdan bakıldığında çok büyük bir sürpriz yok Amerika açısından. Hani bu Obama döneminden itibaren Amerika'nın Savunma Bakanlığı, Pentagon'un hani uzun süredir planladığı bir operasyon, Rakka operasyonu biliyorsun. Yani birçok kez ertelendi. Hani şimdi anlaşılan Musul'da 7. ayını doldurdu Irak'taki Musul operasyonu. Burada da artık Rakka operasyonunun bir şekilde başlaması ve artık iyice sıkışan IŞİD'e 2017-2018 sonuna kadar son darbelerinin vurulması hesap ediliyor. Bu açıdan bakıldığında yani Amerika Birleşik Devletleri kendi zamanlamasını bence masaya yatırdı. Çünkü hani Haziran ayı sonu gibi yani Ramazan'ın sona ermesiyle bu operasyonun başlayacağına ilişkin bir takım duyumlar alıyoruz. O hazırlıklar açısından da bu emri Başkan Trump'ın vermesi olağan bir akış gibi görünüyor. Burada tabii olağan olmayan noktalar var. Onları altını çizmemiz lazım. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri bu YPG işini hani belki 1,5 senedir konuşuyorlar Yavuz.
Evet.
Yani uzun yıllar ben dış politikayı takip ettim. Yani bu Amerika'nın YPG konusundaki düşüncesini değiştirmeyeceği o kadar net bir şekilde ortadaydı ki. Yani Türkiye'nin bu kadar bu işe bütün ağırlığını, yatırımını bir tek bu konu üzerine bu şekilde yönlendirmesi veya bunu yaparken bile belki yaratıcı fikirlerle başka bir kanal üzerinden başka bir çözüm amaçlı yaratıcı fikirle ortaya çıkmamasını ben çok gerçekten olağan dışı olarak görüyorum.
Çünkü diplomasi yani, dediğin şey aslında değil mi? Yani burada başka seçenekleri de ortaya koymak, çözüm için farklı yöntemler geliştirebilmek. Yani diplomasi dediğin şey o. Hala bakıyorum Başbakan Yıldırım diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bir tercih yapmalı. Tercih diye bakarsan o tercihi yapmış görüyorsun zaten.
Evet, bu tercih yapıldı. Ve Sayın Başbakan gerçekten aynen bugün bu ifadeleri kullandı. Yani bu karar verildi. Artık düğmeye basıldı zaten. Yani aslında Irak operasyonu son 2 aydır. Hani biz tabii bunu çok günlük politikada görmüyoruz. Ama iyice Rakka şehrinin kuşatılmasına dönük harekatın ilerlediğini biliyoruz. Burada özellikle son dönemde YPG güçlerinin daha sanılandan daha hızlı bir şekilde ilerlediğine ilişkin haberler de geliyor. Evet. Aslında bir şekilde Rakka operasyonu başladı. Yani kuşatma anlamında. Bizim aynı Musul'da olduğu gibi bu kuşatmanın tamamlanıp ondan sonra işte koalisyon güçlerinin devreye gireceği anı bekliyoruz açıkçası bu Rakka çerçevesinde. Yani tercih de verildi, operasyon da başladı. Artık yani Türkiye'nin bir de şöyle bir durum var. Tabii yani Obama yönetimine çok biz eleştirdik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, bütün Türkiye hükümet üyeleri. Şimdi Trump yönetimi de aynı çizgide ilerliyor. Şimdi o zaman biz Amerika Birleşik Devletleri ile bütün boyuttaki ilişkilerimizi mi yani bu YPG üzerinden değerlendirmeye alacağız? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelecek haftaki ziyareti Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir anlayışın, yeni bir işbirliğinin başlaması için bir başlangıç mı olacak? Hani Ankara'nın karar vermesi gereken noktalardan bir tanesi bu. Çünkü gerçekten eğer bütün gücümüzü biz sadece YPG konusuna ayırırsak, işte Fethullah Gülen meselesi var. Türkiye ile Amerika'nın birçok başka konuda güvenlik meselesi olsun, bölgedeki diğer gelişmeler olsun birçok ortak konuları var. Terörle mücadelede küresel anlamda bir mücadele devam ediyor. Türkiye Amerika burada yakın işbirliği gösteriyorlar. Dolayısıyla yani bütün bu ajandayı tek bir YPG konusunda mı indirgeyeceğiz yoksa bu konuda Amerika ile Amerika'nın dediği gibi, ifade ettiği gibi güvenceler sağlayacağız Türkiye'ye. Türkiye'nin hassasiyetlerini yakından biliyoruz diye. Yani son 24 saatte Amerikan Savunma Bakanlığı 2 tane açıklama yaptı bu konuda. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin belki de yapması gereken bu güvencelerin ne olduğuyla ilgili, ne olabileceğiyle ilgili yeni bir müzakere başlatmak Amerikan tarafı.
Ama orada
belki
da
bu verilen silahların geri alınması.
Evet, yani mutlaka öyle bir takım şeyler olacaktır da Münbiç'le ilgili de Münbiç operasyonu başlamadan önce Amerika ile Ankara arasında bir görüşme olduğu ve operasyon bittikten sonra YPG'lilerin Münbiç'i boşaltacağına ilişkin söz verdikleri ve o sözün yerine getirilmediği gibi bir örnek de var ama değil mi Türkiye'nin
evet,
önünde?
Doğru.
O nedenle bu müzakereler ne kadar geçerli olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? Yani bir güvensizlik hali de var diye düşünüyorum.
Kesinlikle,
Obama yönetimiydi ama şimdi tabii aynı şey burada da geçerli.
Kesinlikle doğru. Ama işte bu yani diplomaside, uluslararası ilişkilerde böyle bir şey. Yani orada güvensizlik oldu diye diğer konuları göz önünden uzak tutamıyorsunuz. Bunları müzakere etmeye devam ediyorsunuz. Hani Türkiye'nin yapması gereken, belki de bu süreçte planlanması gereken Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Rakka operasyonu sonrasında ortaya çıkabilecek durum konusunda daha yoğun ve daha sonuç alıcı bir diplomasi geliştirmeye çalışmak. Örneğin hani belki Suriye demokratik güçleri olarak adlandırılan, işte PYD'nin büyük çoğunluğunu oluşturan ama evet, içerisinde Arap güçlerin de olduğu kesimler var. Belki kente bu Kürt grupların değil Arap güçlerin girmesi gibi konularda Türkiye telkinde bulunabilir, tavsiyede bulunabilir. Aynı Musul operasyonunda yapıldığı gibi. Hani buralarda belki artık Türkiye'nin kendi güvenliğiyle ilgili bölgesinde gelecekte karşısına çıkabilecek sıkıntılarla ilgili Amerikalılara şimdiden o tabloyu çizip bu yönde güvence almaya çalışabilir. Çünkü artık
yapacak bir şey yok topu, değil mi diğer tarafta? Yani
topu artık çıktı masadan yani.
Geri alacak hali yok herhalde bu kararı. Tabii evet. Burada bir büyük angajman var YPG konusunda. Yani angaje olmuş vaziyetteydi Türkiye. Bütünüyle bunu bir varlık yokluk meselesi olarak ortaya koydu. İşte en son Fikri Işık'ın yaptığı açıklamaya baktığında PYD YPG'ye ağır silah verilmesi başlı başına krizdir diyor. Yani şimdi bugün yaptığı açıklamada. Bunun evet. bölgeye ve Amerika'ya faydası olmaz. Bunun sonuçları sadece bölgeyi ve Türkiye'yi etkilemez. Sonuçları başta Amerika olmak üzere bütün dünyayı etkiler diyor. Yani bir av altına sopa gösterme. Var mı Türkiye'nin elinde bir takım yapabileceği işler, ne bileyim atabileceği adımlar o bölgede Amerika'nın işini bozmak için diyeyim. Amiyane tabiri.
Şimdi tabii Türkiye'nin böyle bir düşünce içine gireceğini ben zannetmiyorum. Çünkü netice itibariyle yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı olay dünyanın en tehlikeli terör örgütü IŞİD'le mücadele olayı. Hani ve burada YPG'yi de bu IŞİD'le mücadelede bir araç olarak kullanıyor ve kullanmaya devam edecek. Evet. Türkiye'nin YPG'ye dönük, YPG ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiyi bozmaya dönük atacağı adımlar IŞİD'le mücadeleye zarar veriyor şeklinde algılanacak ve Türkiye'ye dönük başka bir algı ve imaj yaratacak. Bu hatırlarsın 3 hafta önce Sincar ve Karaçok Suriye'nin kuzeyine yapılan evet. Harekatı hatırlayalım. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten büyük bir rahatsızlık yarattı ve bence bu o saldırı yani Türkiye'nin YPG'ye yapmış olduğu o saldırı hani o çerçevede de belki de bu süreçte alınan kararları da hızlandırmış bile olabilir Yavuz. Yani bu bir bilgi değil ama bir tahmin olarak söylüyorum. Yani çünkü Türkiye'nin YPG'yi zayıflatacak, YPG'yi tehdit anlamındaki bir hareketini Amerika Birleşik Devletleri, sadece Amerika Birleşik Devletleri değil bu arada Rusya evet. ve diğer uluslararası kamuoyu da olumlu bir adım olarak görmüyor. Dolayısıyla yani Sayın Fikri Işık'ın açıklaması evet kriz ifadesini kullandı ama yani ben hem Başbakan'ın hem Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakıyorum. Yani aslında yani çok da böyle yüksek tonda bir eleştirel ifade görmedim orada. Evet bir eleştiri var. Türkiye'nin öteden bu yana ifade etmiş olduğu argümanları tekrar ediyor hem Başbakan hem Dışişleri Bakanı ama akılda gelecek hafta yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesi de var. Dolayısıyla o ziyaret öncesinde ortamı gelecek Türk-Amerikan ilişkilerini ve o ziyareti tehlikeye atacak herhangi bir dil kullanılır mı? Onu ben beklemiyorum açıkçası ama tabii yine de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Oradaki eğer sorma imkanı bulunursa orada Cumhurbaşkanı'nın nasıl yaklaşacağını da herhalde görmüş oluruz.
Çünkü hani, Cumhurbaşkanı daha ama, önce şey demişti değil mi? Onu da belki biz dinleyenlere hatırlatmamız lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz kardeşim. Eğer evet, bu konuda yani, kendimizi anlatamazsak dünyaya orada da bir takım planlardan bahsediyor. İşte 2-3 gündür sen de okuyorsundur. İşte önümüzdeki aydan itibaren birkaç noktadan Suriye topraklarına girilmesi, Fırat Kalkanı gibi benzer harekatların oradaki o kordonu evet. Ortadan kaldırmak için kullanılması evet. ya da organize edilmesi gibi. Ama bu aynı zamanda çok riskli de bir şey.
Evet, çok riskli
o.
Ve yani biraz önce söylediğim çerçevede algılanacak bir olay olur bu. Yani PYD'ye ve YPG'ye yani onlar Rakka operasyonuna kalkışmışken hani Türkiye'nin arkadan böyle bir hamleye kalkışıyor olması uluslararası toplumda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hani IŞİD'le mücadele açısından son derece olumsuz bir izlenim yaratacaktır ve hani çok memnuniyetle karşılanacak bir hareket olmayacaktır.
Peki bu siyasi olarak dönüş nasıl olur? Serkan o da çünkü içeriye de satılması gereken bir mesele bu. Bu kadar yüksek perdeden bu açıklamalar yapılmışken Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hareketi sonrasında içeriye de bir şey satılması lazım. Amerika'daki bütün görüşmelerde bir başarı unsuru öne çıkar değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Tabii,
bir yani, başkanla Cumhurbaşkanı öyle. Bir araya geldi mi oradan bir başarı çıkar o görüşme yapılacaksa. Herhalde evet, orada satılacak şimdi, bir şey bulunacak.
Şimdi aynen öyle. Zaten yani benim gördüğüm bu yüksek düzeyli heyetin gönderilmesi yani Genelkurmay Başkanı, evet. İstihbarat Başkanı ve yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanının oluşturduğu heyetin Amerikan yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde herhalde sadece YPG'den vazgeçin kardeşim görüşmesi olduğunu zannetmiyorum. Yani o açıdan işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye sağlayabileceği o güvencelerin ne olduğuyla ilgili biraz daha net bir tabloyu görebilmemiz lazım. Yani muhtemelen yani bu konuda aynı Musul sürecinde de oldu hatırlarsan. Musul evet, operasyonu öncesinde de yani oraya kimlerin katılacağı, kimlerin katılmayacağı, Kürt gruplarının katılıp katılmayacağı ile ilgili hatırlarsın. Evet. Çok müzakere oldu ve sonunda böyle 6-7 maddelik bir çerçeve anlaşma ortaya çıktı. Belki Burak operasyonunda da hani benzer bir tablo, benzer bir protokol ortaya çıkar ve Türkiye'nin hassasiyetlerinin karşılandığı şeklinde bir altı çizilecek bir nokta verilir. Ama tabii bu yeterli mi? Bence yeterli olmaz. Ama şu konuyu ben belki burada çok bağlantılı bir iki konu arasında bir bağlantı kuruyormuşum gibi anlaşılmasın. Ama aynı saatlerde yani bu üçlü heyet görüşme yaparken Adalet Bakanı da evet, Washington'daydı ve Amerikan Adalet Bakanı'yla son iki ayda ikinci görüşmesini yaptı.
Evet.
Ve yanında da üst düzey savcıları da götürdü. Hani belki Gülen'in Gülen'le ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adli süreç başlatılması açısından hani yakın gelecekte bir adım atılırsa Türkiye kamuoyunu en çok teskin edecek, memnun edecek gelişme o olur diye düşünüyorum. Önemli. Onun dışındaki gelişmelerde maalesef o YPG ile çalışma karşılığındaki bir şey sonuç olmayacaktır. O açıdan aslında biraz yakından bakmak lazım.
Tabii çok önemli bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki bir taraftan YPG ile o ısrarından vazgeçmiyor ve bunu burada Türk hükümetini veya Türk yöneticileri zor durumda bırakacak bir kararın altına imza atmaktan da geri durmuyor. Ama diğer tarafta onların elini rahatlatacak başka bir karar alınabilir. Bu mesela Fethullah Gülen'le olabilir diyorsun. Ama bir, evet, bir tarafıyla da bu önemli tabii. Bunu bir köşeye koyarak söylüyorum. Türkiye'nin artık bir herhalde PYD gerçeğini kabul etmesi ve buna göre yeni bir politika geliştirmesi de gündemde olacaktır gerçekçi baktığın zaman.
Bu zaten olayın temeli bu.
Temeli burada gerçekten, değil mi yani? Çünkü önce denendi bu, olmadı ama artık olmaktan başka şansı yokmuş gibi bir görüntü de var.
Şimdi tabii hemen çok kısa bir geriye dönüş yapalım, evet, bu konuyla ilgili olarak. Yani Türkiye hangi tarihten itibaren YPG'yi bir bölgede PKK'nın net bir uzantısı olarak gördüğünü ilan etti. Amerikalılara bu konuda baskıda bulunmaya başladı. Yani Salih Müslim'in Ankara ziyaretleri ne zaman kesildi? Ne zaman Türkiye hani uluslararası kamuoyunu PKK ve PYD arasındaki ilişki açısında uyarmaya başladı? Onu hatırlayalım istersen.
Yani evet, çok önemli.
Bu süreç 2015'in ilk çeyreğinden sonra başlayan bir süreçte karşımıza çıktı. Hani özellikle Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile IŞİD'le mücadele kapsamında İncirli'yi açma kararını vermesi, o arada Türkiye'de seçimlerin olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemde artık Kürt meselesi yoktur, Dolmabahçe mutabakatı yoktur demesi.
Şubat'ta.
Ve hani Türkiye'de artık PKK ile yeniden bir silahlı mücadele döneminin ortaya çıkması ve buna paralel olarak benim gördüğümde zaten tabloda bu, hani PYD ile bu düşüncenin, bu yaklaşımın daha net bir şekilde ortaya konması oldu. Hani bana sorarsan Türkiye'de bugün yapılması gereken hani ilk iş hani eğer bu YPG PYD problemini yelebet ortadan kaldırmak isteniyorsa bu yeniden bir Kürt çözüm sürecinin, Kürt barış sürecinin yeniden başlatılmasıdır. Çünkü hani bu geçişkenlik içeren bir konu, hem Türkiye'nin içerisinde hem Türkiye'nin iç politikasındaki gerilim anlamında, hem bunun uzantıları olarak hem Kuzey Irak hem Kuzey Suriye, şimdi hani bu anlamda Türkiye'nin elini rahatlatacak en önemli argümanı bu barış sürecinin yeniden başlatılması olacaktır. Hani bu noktaya gelinmeden bu YPG çelişkisi, YPG ikilemi ne denirse densin ortadan kalkmayacak ve bizim uluslararası ilişkilerimizi Suriye özelinde, Suriye babında özellikle uzunca bir süre meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.
Serkan, çok teşekkürler. Daha yani iş tek başına YPG'ye ağır silah verildi denilecek kadar basit bir şey değil. Çözümü de o silahların engellenmesiyle açıklanacak bir şey değil. O nedenle çok daha geniş siyasi değerlendirme yapmak lazım. Bir de içeriye baktığın zaman işte bu PKK ile silahlı mücadele dönemi aynı zamanda AK Parti ile MHP koalisyonunu da beraberinde getirdi Türkiye'ye.
Aynen.
Ondan tabii nasıl ki vazgeçilecek, bu süreç nasıl devam edecek, bütün bunları takip edip üzerinde de epeyce konuşacağız herhalde. Çok teşekkürler Serkan. Çok sağ ol değerlendirmeler için. Serkan Demirtaş'la konuştuk Hürriyet Daily News. Ben dedi, beni şahsen çok fazla şaşırtmadı. Zaten geliyorum diyen bir karardı. Ağır silah verilmesi PYD'ye, Rakka operasyonu YPG'ye, Rakka operasyonu nedeniyle. Ama Ankara'da yapılan açıklamalarda tepkinin düzeyi yani çok fazla değil ama bir kriz değerlendirmesi yapacak kadar da tepkiliydi Ankara'da yetkililer. Az önce aktardım. Fikri Işık Amerika'ya ağır silah verilmesi YPG'ye Amerika tarafından başlı başına bir krizdir dedi. En sert açıklama Fikri Işık'tan geldi. Daha önce Savunma Bakanı'yla, Amerika Savunma Bakanı'yla da bu meseleleri konuştuğunu söyledi. Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Çavuşoğlu der ki Rakka %99 küsur orana Sunni Arap bir şehridir. Suriye'nin ve Suriye içindeki şehirlerin geleceğini iyi planlamamız lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyorsak ve Suriye'nin istikrarını önemsiyorsak burada yanlış adımlar atmamamız lazım. YPG, PKK ikisi de terör örgütüdür. Aralarında hiçbir fark yoktur. Sadece adı farklıdır. Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık diyor Dışişleri Bakanı. Bizim bu konulardaki düşüncelerimizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor. Tüm bunları Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Washington ziyaret sırasında Erdoğan ve Trump bizzat görüşecekler, değerlendirecekler diyor. Serkan buna da dikkat çekti Demirtaş. Yani bu açıklamaya, bu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretiyle ilgili programda bir değişiklik olmadığını aktardı ve o görüşmenin de belki büyük olasılıkla bu silahların PKK'nın eline geçmemesi için nasıl önlemler alınacağı biçiminde bir müzakereye sahne olma ihtimali yüksek görünüyor. Peki biz hangi silahlardan bahsediyoruz? Türkiye'ye nasıl bir tehdit yaratacak bu silahlar? Geçmişte yarattı mı verilen silahlar PKK'nın eline geçip ki Çavuşoğlu ona ilişkin hatırlatma da yapıyor. Güvenlik açısından artık nasıl bir riskle karşı karşıya Türkiye ki hükümet varlık yokluk meselesi olarak aktarmıştı bunu. Bunu da Abdullah Ağar'la konuşmak istiyoruz. Terör uzmanı. Şu anda da telefon attığımızda. Hoş geldiniz Abdullah Bey.
Teşekkür ederim Yavuz Bey. Saygılar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi işin siyasi boyutuna baktığımızda Ankara'daki değerlendirmeler çerçevesinde Serkan Demirtaş der ki bir diplomasi artık devreye girmek zorunda. Bu böyle bir karar alındı. Bu kararın sonrasında acaba bu silahlar Türkiye'ye karşı yönelmesin diye nasıl bir şey yapılır? Bunun üzerinden bir anlaşma, bir müzakere sürecine şahitlik edebiliriz der. Peki bizim bahsettiğimiz bu silahlar nasıl bir tehdit yaratıyor Türkiye'ye? Buna ilişkin bize biraz bilgi verir misiniz? Biraz aydınlatır mısınız? Nedir yani karşı karşıya olduğu şey Türkiye'nin?
Şimdi daha önceki terörle mücadele dönemlerinde bizim Güneydoğu'da PKK üzerinden ele geçirmiş olduğumuz silahların büyük bir çoğunluğu, yani %95 seviyelerinde, %96 belki, alanı vereni çok belli olmayan Doğu Bloğu menşeli silahlardı. Evet. Şimdi hani bunun Doğu Bloğu menşeli olması evet önemli ama alanı vereni belli olmayan cümlesi bence daha önemli. Çünkü sonuçta açık pazardan alınabilen bir karakteri vardı bu silahların. Şimdi bu DAEŞ'la mücadele maske mazeretiyle PKK'ya verilen silahlar özellikle bu son çözüm süreci dönemi ve ondan sonraki dönemde başlayan Meskun Mahal çatışmaları ve ardından dağlarda başlayan mücadelede görüldü ki YPG'li PKK'nın elindeki bu silahlar bir şekilde bizim güneydoğumuzdaki alanlarda bize karşı kullanılıyor ve oranı çok güzelmiş durumda. Şimdi bu bir başka tarafıyla PKK'nın elindeki sofistike silah sistemleri, daha önce de gözükmeyen silah sistemleri de gözükmeye başladı. Yani şimdi şöyle bir gerçek oluştu bizim açımızdan. PKK bir şekilde domine etmiştik. Evet, Batı dünyasının vermiş olduğu bir destek vardı. Bu destek geçmiş yıllarda siyasi bir kimlik olarak veya Avrupa ülkelerinde kendisini onları bir şekilde hoşgörüyle karşılamak, onları himaye etmek gibi kendisini gösteriyordu. Siyasi çalışmaların, lobi çalışmalarına izin veriyorlardı. Ama siyasi, askeri anlamdaki destekleri çok kendisini göstermiyordu. Hatta kabul edilmiyordu. Ama bu DAEŞ meselesi ortaya çıktıktan sonraki süreçte PKK'ya biliyorsunuz Sincar meselesinden sonraki dönemde sözde bir özgürlük savaşı rolü yüklendi. Batı dünyasının hem kamu diplomasisi hem de medyası Bu anlamda çok ciddi anlamda çalışmalar yaptı ve biz bir anda dünyayı IŞİD ejderhasından, o cihatçı ejderhadan kurtaran yıldızlı bir şövalye gibi görmeye başladık PKK'yı. Evet. Bu fotoğrafla beraber PKK'ya verilmiş olan silah desteği ve organizasyon desteği, himaye müthiş bir şekilde kendisini gösterdi ve biz bununla yüzleşmek zorunda kaldık. Şimdi bu silahlar YPG veya PKK'nın Demokratik Suriye Güçleri adı altında varlık ürettiği alanlarda kendisini gösterdi. Özellikle Türkiye'deki mücadele alanlarında kendisini gösteriyor. Özellikle Irak'taki diğer alanlarda, Irak'ın derinliklerinde kendisini gösteriyor. Şimdi bu ne için? Bu aslında hani bizim ısrarla cevap vermekten kaçındığımız soruyla ilgili olan bir şey. Yani biz şuna cevap vermek zorundayız artık. Bugün PKK ve YPG üzerinden adı sözde Demokratik Suriye Güçleri olarak, ve bir diğer tarafıyla da IŞİD gerekçe gösterildi. Aslında IŞİD de bir şekilde kullanılarak şu an coğrafyada bir dizayn var. Ve bu dizayn etkisini Türkiye'de göstermeye çalıştı. Yani nihayetini Türkiye'de göstermeye çalıştı. Başarılı olamadı sadece. Çok ağır bir bedel ödetti. Şimdi buralarda etkinliğini üretemeyen, istediği seviyelerde etkinliğini üretemeyen PKK, YPG ile IŞİD'le mücadele ediyor gerekçesiyle olağanüstü şekilde güçlendiriliyor ve gelecekte, yani IŞİD kaosu bitsin veya bitmesin, hı hı, bu coğrafyadaki Batı dünyasının kullanmış olduğu temel aparat örgütlerden, temel dizayn unsurlarından bir tanesi olarak bizim karşımıza çıkacak. Yani orta ve uzun vadede. Türkiye'de bunu gördüğü için ısrarla ve şiddetle karşı çıkıyor. Şimdi Trump'ın imza atmış olması aslında bu YPG'ye, PKK'ya verilen desteğin bir şekilde bir statü kazanmasıyla ilgili. Yoksa YPG, PKK, Amerika en başından beri destekliyor.
Ama şimdi silah ağır silahlar vereceğiz diyor mesela. Ağır silah ya, verilmesi üzere.
O ağır silahları da verdi aslında Yavuz Bey daha önce. Şimdi bu şöyle bir şey. Yani daha önce Amerika Birleşik Devletleri bununla ilgili tasarıyı hazırlamıştı. Hı hı. Senato'ya sevk edilmişti. Senato'dan onay çıktı. Şimdi Trump imzaladı. Şimdi Senato'nun alt komisyonlarına gönderilerek hangi silahların verileceği statü olarak, yani resmi bir statü kazanmış olarak verilir. Önceki dönemde operasyonel olarak verilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özel unsurlarının, CIA'nin, Special Force'un, Delta'nın, SEAL'in yapmış olduğu operasyonlarda beraber hareket ettikleri için, hı hı, bu silahlar ciddi anlamda zaten verildi. Ya içlerinde daha önce gündeme geldi. Hatta Kanada'dan alınan bu MREP cinsi zırhlı araçlar, diğer tarafıyla güdümlü tanksavar roketleri, çok namlulu roketlar, doçkalar, Amerikan malı, uçak savar silahları ve diğer hafif silahlar ve bunlara ait olan mühimmat ve teçhizat. Bunlar zaten Amerika tarafından veriliyordu. Şimdiki mesele siyasi bir mesele aslında. Yani bir statü kazandırılmış oldu buna. Yoksa Amerika'nın vermiş olduğu silahlar yeni bir fotoğraf değil. Eski fotoğrafın statü kazandırılmış haliyle karşı karşıyayız. Tabii böyle olunca özellikle Erdoğan'ın Rusya Amerika ziyaretinden önce böyle bir fotoğrafın ortaya çıkması tabii doğal olarak ilişkilerde ciddi anlamda bir gerginliğe sebebiyet verdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Türkiye'nin bu noktada gazını almaya çalışırken bu yapmış olduğu, vermiş olduğu desteklerden vazgeçmeyeceğini ortaya koymuş. Çünkü sonuçta ona çok ciddi anlamda bir yatırım yaptı. O yatırım üzerinden devam edecek. Şimdi burada biz bir cevap bulmak zorundayız. Yani neyle karşı karşıyayız ve bunu nasıl engelleyeceğiz? Benim bununla ilgili verebileceğim tek bir cevap var. Şimdi Amerika gibi, Batı dünyası gibi veya bu coğrafyada dizayna dahil olmuş ülkeler yapmış oldukları bu yatırımdan nasıl vazgeçerler? Yani PKK'ya, YPG'ye vermiş oldukları desteklerden nasıl vazgeçerler? Bir, ya çok daha büyük bir şeyi kazanmak uğruna vazgeçerler. İki, ya da çok daha kıymetli bir şeyi kaybetmemek uğruna vazgeçerler. Şimdi Türkiye bunu göstermek zorunda. Yoksa yani Batı dünyasının YPG'ye, PKK'ya vereceği desteği sadece siyasi anlamda gösterilen tepkilerle bizim ortadan kaldırabilmemiz mümkün değil.
Ama çok bir riskli bir şey değil mi bu Abdullah Bey? Aynı zamanda yani bir sizin söyleminizden anladığım riskli bir hareket yapması lazım diyorsunuz Türkiye'nin, ki Cumhurbaşkanı kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz derken sanki bir operasyonun sinyallerini de vermişti. Ama şu anda dünyada IŞİD'le mücadele çerçevesinde diyelim. Uluslararası koalisyonun durduğu yer belli. Rusya'nın durduğu yer de belli. Ve bunların tümüne karşı olarak Türkiye tek başına bir eylem içinde olabilir mi?
Şimdi burada tabii...
Yoksa çok affedersiniz bir şey daha söyleyeyim, belki toptan bir değerlendirme yapabilirsiniz. Yoksa buradaki bu gerçeklik üzerine yeni bir politika mı oluşturmak lazım?
Şimdi mücadelenin karakteri çok değişti. Buna göre davranmak gerekiyor. Bununla ilgili çözümler üretmek gerekiyor. Yani eskiden var olan ezberimizdeki mücadele ve mücadeleye dair üretmiş olduğumuz söylemler şu an karşı karşıya kalmış olduğumuz tehdidi bertaraf etmeye yetmiyor. Şimdi bunun bütün milli güç unsurlarını ilgilendiren çok teferruatlı konuları var. Ama temelde gerçek şu: bir güç üretmemiz gerekiyor, bir caydırıcılık üretmemiz gerekiyor, bir etki üretmemiz gerekiyor. Şimdi bu etki sahadaki askeri etki de olabilir, diplomatik etki de olabilir, uluslararası siyasetle ilgili bir etki de olabilir. Bir diğer tarafıyla hepsinden çok daha önemlisi jeopolitik veya jeostratejik bir etki ve bu etkiyle ilgili göndermeler olabilir. Veya bunların bileşeniyle beraber, dozajıyla beraber ortaya çıkabilir. Şimdi şu anda bir temel gerçek var. Yani hem Rusya, hem Batı dünyası, hem Amerika Birleşik Devletleri, hem İran, hem İsrail fotoğrafa fiilen dahil olmuş durumdalar.
Evet.
Kimileri yani bir şekilde bazı yani gölge güç gibi davrandıkları dönemler filan oluyor. Onlar başka taraf. Şimdi bu fotoğrafta Türkiye öncelikli olarak kendi üniter yapısını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bekasını korumak zorunda. Şimdi bununla ilgili asıl mücadele alanı Türkiye'nin içerisinde.
Yani tabii,
Türkiye'nin
bunu acaba bir güçle mi yapmak, yoksa 2015 yılında bu yarım kalan süreci bir şekilde tamamlamak gibi mi olmalı?
Valla ben Yavuz Bey, bununla ilgili pek çok cümle kurulabilir. Kuruluyor da zaten. Bunlar tekrar gündeme getiriliyor.
Çünkü,
ama
değil mi? O zaman ben... Salih Müslim mesela Ankara'ya da gelebilmişti. Bir takım anlaşmazlıklar vardı. Yani bu da çünkü çok konuşuluyor. Orada bir gerçek var. Bu gerçeğe uygun politika acaba uygulanamaz mı? Oluşturulamaz mı diye.
Tabii bununla ilgili kamusal görüş nasıl tecelli eder bilemem. Hı-hı. Ama benim bununla ilgili temel yaklaşımım şu: benim vatanıma kurşun sıkmış, benim evlatlarımı katletmiş, şehitlerine neden olmuş bir örgütle hiçbir zaman el sıkışma. Ki o el sıkışma dönemi diye ifade edilen dönemin aslında bakiyesiyle karşı karşıyayız. Eğer biz o dönemde PKK bir şekilde bizi hem siyasi anlamda oyalayıp, kandırıp, hem de o dönemde Türkiye'yi tam anlamıyla bir patlayıcı, silah, mühimmat deposuna çevirmesi ve bunun hemen sonrasında Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan gelişimini başlatmış olması aslında bizim için çok büyük bir ibret. Yani biz bir şekilde bu örgütle bir uzlaşı, çözüm süreci adı altında bir uzlaşı üretebiliriz şeklinde ortaya koymuş olduğumuz yaklaşımın aslında bedelini ödüyoruz biz diğer tarafıyla. Şimdi burada biz bu örgütle nasıl mücadele etmemiz gerektiğini çok iyi bilmek zorundayız. Yani bunun karakterini ve felsefesini öğretmek zorundayız.
Ama siz hep askeri mücadeleden bahsediyorsunuz.
Yok, gerçeklik şu. Bakın ben eline silah almış bir örgütün, hı-hı, silahını elinden almadan onunla anlaşmanız mümkün değil. Yani bunu elinden alabilmenin için...
O da konuşuldu 2015'te ama, değil mi yani?
Onu etkisiz hale getirdi.
Dışarı çıkacaklardı falan. Böyle bir şeyler de vardı.
Yani şimdi bakın ben hani o süreçleri kısaca söyleyeyim sormuş olduğunuz için. Şimdi gelip böyle her gün 10 kişi, 15 kişi, hatta 50 kişinin teslim olduğu günler oldu, hı hı, Türkiye'ye. Şimdi o zaman Türkiye çok iyi niyet gösterisi yapmış ve demişti ki bunları yargılamayacağız. Geldiler Türkiye'ye, bunların genel bilgi taramasına bakıldı, GBT'lerine bakıldı. Türkiye'de bir suça karışmamışlar ve Türkiye'ye serbest bırakılar, takip falan edilmedi bunlar. Peki bu neydi? Bu da aslında Türkiye'ye kurulan tuzağın bir parçasıydı. O Irak'taki ve Suriye'deki kamplarda veya mücadele alanlarında yetiştirilmiş, Ama Türkiye'de suç kaydı olmayan teröristler Türkiye'ye bir şekilde PKK'nın kendi talimatıyla, iradesiyle teslim olmuş.
Sonradan olay gönderildi. Sonradan ama olay çıkarsın hepsi, diye diyorsunuz bunu.
Hayır, bunlar hepsi Türkiye'deki başlayacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimini örgütleyen kadrolar oldu. Yani o YPS, YDG, AŞ veya Asayiş diye ifade edilen o isyanın temel parametresi olan o yapılanmaların arkasında o işte o çözüm süreci döneminde Türkiye'ye gönderilen o adamlar var. Şimdi Türkiye bu tür yani bizim için asıl olan öncelik kamu güvenliği. Biz kamu güvenliğini tesis edecek şekilde bir davranışla biz PKK ile bir şekilde eğer gerçekten böyle bir dertleri, gayeleri varsa hani ona bakılır. Ama burada bir tuzak kuruldu Türkiye'ye. Şimdi tamam, tekrar diyorum. Türkiye böyle bir tuzağın içerisine mi düşecek?
Acaba şimdi, geçmişteki yanlışları yapmadan bu süreci başka türlü yönetmek mümkün olmaz mı? Çünkü geçmişte hükümetin yani, uygulamalarına itirazlar da vardı biliyorsunuz. Yani meclisin sahiplenmesi vardı bu meseleyi, niye sahiplenmedi gibi.
Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi biz eğer YPG'yi, PKK'yı bir şekilde bize dayatıldığı şekilde veya bize sunulduğu şekliyle kabul edecek olursa kavramsal bir hata yapacak. Peki. Şimdi yani ben bu coğrafyada kanın durmasını en çok isteyen kişilerden bir tanesiyim. Yani bu noktada hemfikir. Yani keşke silahlar patlaması, keşke masumlar ölmese. Ama PKK'nın kimyasını ve karakterini iyi bilmek gerekiyor. Yani PKK veya onunla eşgüdüm içerisinde olan işte Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki işte YRK olsun, HPG olsun veya YPG olsun. Bunların karakterini hani teorik olarak bilmekle gerçek olarak bilmek arasında çok farklı. Şimdi gerçekten yani ya, biz karşı karşıya kalabileceğimiz kalleşliğin boyutlarını yani onların bize sunmuş olduğu yalnızlığı önerilerle veya vaatlerle tolere edemeyiz. Veya kendimizi o şekilde garanti altına alamayız. Biz kendimizi kendi irade ve inisiyatifimizle garanti altına almak zorundayız. Yani YPG ve PKK bir şekilde hani Türkiye zaten bununla ilgili bir cümle kuruyor. Diyor ki Suriye'deki Kürtler evet bir PKK'ya angaje bir taban vardı. Bu doğru. Yani ta en başından beri var. Yani kamplardan beri var. O Mahsun Korkmaz Akademisi falan diye ifade edilen yerlerden beri var. Ama Suriye'deki Kürtlerin büyük bir çoğunluğu PKK'lı değildi. Özellikle bu Sincar olayından sonraki süreçte PKK'nın üretmiş olduğu güç ve cazibe merkezliği nedeniyle Suriye'deki etkilemiş olduğu tabandaki kitle bir şekilde
sonucu değiştirdi diyorsunuz.
Radikalleşti, terörize olduğu bir işte PKK'ya ait bir ideoloji benimsetildi ve böyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Yani YPG ve PYD ortaya çıktı. Amerikalıların dediği demokratik Suriye güçleri ortaya çıktı. Şimdi Türkiye diyor ki buradaki yapıyı daha kabul edilebilir, daha meşru bir güce entegre ederek bunu bir şekilde çözümleyebiliriz. Tarzı Türkiye'nin yaklaşımları var aslında. Ama bu PKK sadece Türkiye'ye ait, Türkiye'yi etkilemek üzere dizayn edilmiş bir proje değil. Yani Kürtler arasındaki ihtilafın da temel bir dinlemine dönüşmüş durumda. Şimdi onu da onlar için kullanıyor. Yani bir şekilde Barzani'yi domine etmek için falan onun için de kullanıyorlar. Yani bir diğer tarafıyla baktığımız zaman şu an Kerkük'te, Tavuk'ta, daha aşağılarda hani kimdi oralarda bile PKK'yı görüyorsun. Ben yani iş oralara doğru gitmiş.
Anladım. Biraz daha geniş bir perspektifte konuşmak lazım herhalde. Çünkü özellikle çözüm sürecine ilişkin söylediklerinize küçük küçük itirazlarım var. Onları belki ayrı bir başlık içinde tekrar konuşalım. Yalnız Türkiye'nin şu anda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı karar sonrasında hem diplomatik olarak hem bölgesel olarak hem de belki askeri olarak bir caydırıcılık ve güç oluşturması, etki alanı oluşturması gerektiğini söylüyorsunuz. Yani Türkiye'nin daha aktif olması gerektiğine ilişkin görüşünüz var. Diğerlerini de sözleşmiş olalım. Gerçekten konuşmak istiyorum. Çünkü ufak ufak böyle orada itiraz ettiğim noktalar var. Çünkü önümüzdeki süreçte biraz belki bu meseleleri de konuşmak gerekecek diye bir tahminim var doğrusu Abdullah Bey.
Elbette. Bir de bir şey söylemek istiyorum son cümle. Biz sırrı IŞİD kucağımızda bulduk Yavuz Bey. Biz daha IŞİD'i konuşmadık.
Evet.
Bir de işte konuşalım bir gün.
Bir gün de öyle yapalım. Çok teşekkür ederiz Abdullah Ağar.
Sağ olun.
Katıldığınız için sağ olun. Abdullah Ar'la konuştuk efendim, terör uzmanı. Görüşleri biraz daha Türkiye'nin etki alanını, caydırıcılık gücünü arttırması biçiminde. Serkan Demirtaş'sa bir gerçeklik var önümüzde, o gerçeklik üzerinden değerlendirme yapmak durumunda kalabiliriz diyor önümüzdeki sürece ilişkin. Ama ortada bir gerçek var, o da şu: Türkiye'de hükümet, Türkiye'de yöneticiler PKK ve PYD'yi terörist örgütler safında göstermek için çok çaba sarf ettiler. Hem Amerika hem diğer koalisyon güçleri açısından baktığınızda bugün gelinen noktada, tam da Amerika seyahati öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu politikanın Amerika tarafından kabul edilmediği bir biçimde ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu görüşme çok kritik, ama bu görüşme ve sonrasında konuşacaklarımız belki de daha kritik olacak. Devam edeceğiz bu konuları tartışmaya, ama şimdilik bitirelim. Çünkü adalet konuşacağız. Çünkü açlık grevinde olan insanlar var, onların talepleri var, onlara ilişkin girişimler var. Onları konuşacağız. Semih Özakçay'la konuşacağız. 63. gününde açlık grevinin, ne bekliyorlar, talepleri neler, tekrar bir duyurmak için kendisiyle bağlantı kuracağız, ama bir nefes alayım.
Kanunun kim üstünde olabilir? Hiç kimse, hiç kimse. Ateşle oynuyor bazıları. Bu yönetimle gitmez. Bu yönetimle gitmediğini zaten toplum da biliyor. Oyuna sahip çıkmak için sokağa çıkmış insanlara da yok efendim darbe girişimidir, yok efendim hedef gösteriyorlar. Ya gecenin bir vakti gencecik çocuklar sokakta demokratik hak kullanıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de.
Kanun söz demek.
Şimdi bugün Danıştay'ın kuruluş yıl dönümüydü. 149. kuruluş yıl dönümü. Yani Cumhuriyet'ten eski bir kurumdan bahsediyoruz. Bu kurumun başındaki isim Zerrin Güngör. Daha önce de tartışmalara konu olmuştu ama bugün yaptığı konuşmayla daha fazla tartışılır hale geldi. Zerrin Güngör ne dedi? Öncelikle yeni devreye giren anayasa için, yeni yönetim biçimi için kuvvetler ayrılığının belirginleştiğini söyledi. Siyasetin tartışma konusu bu. Cumhuriyet Halk Partisi ya da Türkiye'de yapılan referandumla birlikte baktığınızda buna Türkiye'nin yarısı inanmıyor. Yani kuvvetler ayrılığı getirdiğine inanmıyor. Ve bunun nedeniyle de hayır dedi. Türkiye'nin yarısı da evet dedi. Zerrin Güngör o evet diyen %50 ile birlikte hareket ediyor ve diyor ki kuvvetler ayrılığı daha da belirginleşti. Detayına da girmiyor. Ama bundan daha ötede bir şey söylüyor. Diyor ki kanun hükmünde kararnameler Türkiye'de yaşayanların özgürlük alanlarını sınırlama getirmedi. Tam cümlesini okuyayım size. Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen kanun hükmünde kararnamelerin amacı devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup, buraya dikkat lütfen, kişilerin hak ve özgürlüklerine amaç dışında herhangi bir sınırlama getirmemiştir diyor. Yani Türkiye'de yaşananlar sanki hiç yaşanmamış gibi bir değerlendirme yapıyor. Tabii bu açıklamayı yaptıktan sonra sosyal medyada büyük tartışma çıktı bununla ilgili olarak. Ve Zerrin Güngör'ün daha önce de hakkında bir takım iddialar vardı ve bu iddialar da tekrar gündeme geldi. Mesela kızının sarayda danışmanlık yaptığı, müdürlük yaptığına ilişkin bir iddia söz konusuydu. En son iddia ise aynı kızının yine hakimlik sınavından mülakat sonrasında kazanarak hakimlik mesleğine geçtiği biçimindeydi. Damadının ise sarayın inşaatını yapan inşaat şirketinde görevli olduğu biçimindeydi. İşte bütün bu geçmişteki bilgiler yeniden tazelendi. Neden? Çünkü bu kanun hükmünde kararnamelerden kimse özgürlükler anlamında etkilenmedi diyor. Hak etmeyenler dışında kimse. O kadar mağduriyet iddiası var. O kadar mağdur olduğunu söyleyen insan var. FETÖ ile mücadele çerçevesinde ilan edilen kanun hükmünde kararnamelerde eğitim senli olduğu için işten atılan eğitimciler var. Hatta onlar yüz küsür gündür Ankara'da her gün gözaltına alınmalarına rağmen eylem yapıyorlar. Onlardan ikisi 63 gündür açlık grevindeler. Ve sanki o tabloyu hiç görmeden yapılan bu açıklama biraz adaletle ilgili bütün duyguları tekrar kanattı gibi geldi. Bize öyle geldi. Bir de bu işten mağdur olanlar. Dedik ya, 63 gündür Ankara'da açlık grevinde olanlar var. Semih Özakça da eğitimci, onlardan birisi, ihraç edilen öğretmen. Şu anda da telefon attığımızda. Hoş geldiniz Semih Özakça.
hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sesiniz tabii ki biraz yorgun geliyor. Sağlık durumunu sorarak başlayalım mı Semih Bey?
Sağlık durumumuz yani kötüye doğru gidiyor ama moralimiz, inancımız yerinde. Evet. O nedenle sorun yok diyoruz.
Peki amacına ulaşıyor mu? Çünkü sizden bu eyleminizden vazgeçmeniz için de çok ricacı olan var. Oraya gelip rica edenler var. Çünkü sağlık üzerinden eylem yapmaya bir insanların içleri de el vermiyor doğal olarak. Siz de çaresizliğinizi söylüyorsunuz ama amaca ulaşıyor mu? Nedir ilgi veya işte ne bileyim sorunlarınızı dinleyenler?
Öncelikle çaresizlik değil, çaresizliğimiz değil, direnişimiz de bir çığlık, çığlıkla işimizi istiyoruz aslında.
Yani onu şu anlamda kullanmıştım. İşinizi anladım, istiyorsunuz, anladım. Derdinizi hiç kimseye anlatamıyorsunuz, başka bir çare olmadığı için de böyle bir yöntem kullanıyorsunuz diye.
Anladım yani... Evet yani biz bu eylemi etkili bir eylem olduğunu düşündüğümüz için bu eylemi seçtik. Tabii ki birçok eylem ve etkinlik yaptık. 183. günündeyiz bugün eylemimizin. 120. güne gelmeden açlık grevine başlamıştık. 120 günde işte daha demin belirttiğiniz gibi bir açıklama, yetkili kişiden bir açıklama gelmişti.
Değil mi?
Tam hatırlamıyorum kim açıklama yapmıştı. OHAL ve KYK'lar hiç kimseyi mağdur etmemişti.
Danıştay Başkanı bugün yaptı i̇şte, açıklamayı. Danıştay'ın
kuruluşunda. Danıştay Başkanı doğru. Bizleri Nuri Hoca'nın burnu kırıldı. Benim ayağım kırıldı. İşte OHAL'in mağdur etmediği insanlarız bizler. Gözaltına alınırken, işkence görürken oldu bunlar. Yani sadece elimizle işimizi istiyoruz dövizini kaldırdığımızda kaldırır kaldırmaz polislerin hunharca saldırısıyla oluşmuş şeyler bunlar. Yani bu OHAL'in mağduriyeti değildir o zaman. Çünkü halka yapılan, halka uygulanan baskı niye mağdur etsin ki insanları, değil mi? Yani kendilerine baskı uygulansaydı mağdur olabilirlerdi tabii ki. Ve bu nedenle böyle bir açıklama yapmıştır. Yani burada iş kanayacak bir durumları da yok. Tabii ki kendilerinin içi huzurlu, yönetim açısından yönetemiyorlar, bir krizdeler. Ve o krizi aşmanın yol ve yöntemleri topyekün bir devlet sistemiyle beraber devlet sistemini kullanarak yapıyorlar. Bunu diyen kişi Danıştay, bir hukukçu ve OHAL'i ve KYK'larla ilgili böyle bir açıklamasını yapmasının nedeni de hükümettir açıkçası. Yani bunu yaptığı, bu açıklamayı yaptıran hükümet ve iktidardır. Yani şimdi burada bağımsızlık, yargı bağımsızlığı zaten biz yıllardır söylediğimiz şeyler bunlar. Yargı bağımsızlığı diye bir şey yok. Yasama, yürütme, yargı diye bağımsız olacak, kendi demokrasik bir ülke olacak falan diye öğretirler ders kitaplarında falan. Ama biliyoruz ki ülkemizde demokrasi yok. Bu nedenle biz işten atıldık. Bunun sonucu olarak işten atıldık. Bunun sonucu olarak eylem yapıyoruz. Bunun sonucu olarak şu anda açlık grevimizin 63. günündeyiz ve devam ediyoruz işimizi istemek için. İnsanlar
bir takım girişimler var ama bununla ilgili en azından hani derdinizi anlatabileceğiniz bir yetkili bulunması açısından hem ailelerinizden hem de muhalefet partisinden Kemal Kılıçdaroğlu bugün hem başbakana hem başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'a sizin durumunuzu aktarmış bildiğim kadarıyla. Sizi arayan soran var mı bu konuyla ilgili, ilgileneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyen bir devlet yetkilisinden bahsediyorum.
Şöyle devlet yetkilisi olarak ya milletvekillerinden diyeyim ben. Milletvekilleri aracılığıyla bir görüşme talep edildi. Talep edilmiş daha doğrusu. Bugün için haberini aldık ve bir açıklamayla Barış arkadaş sanırım bir açıklama yaptı. Oradan haber aldık. Başbakanla görüşülmüş. İlgileneceğini söylemiş. Sanırım Numan Kurtulmuş da görüşülmüş. Bu tabii ki yani görüşmeler olmalıdı. Zaten bu ilk söylediğimiz şey şu. Yani görüşmeler muhatap. Yani hep bunu günlerdir bunu aradık zaten. Ama bu bugün itibariyle yani bugün itibariyle 63. günümüzdeyiz eylemimizin. Yani biz bir şey söyledik, her gün bir şey söyledik, işimizi geri istiyoruz. Siz bizi atamazsınız, yanlış yapıyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen günlerdir bu boyuta gelesiye kadar beklediler. Ta ki insanlar ses çıkartana kadar, aydın ve sanatçılar ses çıkarana kadar, direniş halka halka büyümeye başlayana kadar. Yani tabii bunun bedeli vardı işte. O bedeli ödüyoruz. O bedeli ödemeye devam ediyoruz. Ödedik de aynı zamanda. Bedel ödemeden yani insanlar şunu söylese bir duyarlılık gösterilmeyecek mi? Yani bir insan normal bir muhatap bulmak istese, gitse ben böyle böyle işten attınız beni, ben haksızlığa uğradım. Yani muhatap alınmayacak mı? Alınmayacak. Yani biliyoruz ki öyle. Ya günlerdir bir bedel ödeyerek aslında biz bunu yaratabiliriz.
Niye diyorsunuz yani insanlar bu bedeli ödüyorlar kardeşim? Zaten bir haksızlık varsa devletin görevi o haksızlığı gidermek ve beni dinlemek. Niye dinlemediler tabii diyorsunuz anladığım kadarıyla?
Tabii ki yani bu bütün kamu emekçileri için geçerli tabii. Ve diğer halk haksızlığa uğrayana dair.
Peki
yani
bir randevulaşma oldu mu şimdiki durum üzerinden söylüyorum. Başbakan ilgileneceğini söylemiş ama.
Randevu vermişler sanırım.
Kim yani vermiş? Kiminle göreceksin?
Ben. Numan Kurtulmuş mu dediler?
Evet, başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş.
Ya onunla ya da başbakanla randevu talebinde bulunmuş ve kabul edilmiş diye duyum aldım. Tabii
daha size söylemediler
yani. Takip edemiyorum ama hani milletvekillerinin yanlış hatırlamıyorsam, yanlış anımsamıyorsam aktarması buydu bana.
Peki bu görüşme sizin eyleminizi bitirmeniz için yeterli olacak mı?
Tabii ki yeterli olmayacak. Yani görüşme sadece adı üstünde. Yani ne elde ettik? Biz eylemimizde dediğimiz şey somut bir kazanım bekliyoruz. Yani eylemi
İşinizi
böyle
noktalandır.
İşimizi istiyoruz. Yani bu aslında şöyle yani toplu dönüşler kanun hükmünde kararnamelerin iptali olabilir. Böyle talepler yani sunabiliriz. Tabii işimizi geri döndürecek yani diğer kamu emekçileri için bir umut olabilecek bir yol açıcı, kanal olabilecek bir şey yaratmak istiyoruz açıkçası. Biz kendi işimizde onurumuzu savunuyoruz ama diğer kamu emekçilerinin de işlerini, iş haklarını savunuyoruz. Dediğim gibi yani tabii
artık riskli
somut
zamana
girdi
ama değil
biri,
mi? Semih Özakça.
Şunu da söylemek
buyurun
istiyorum. Yani o hal komisyonu adı altında kurulmaya çalışılan işte o tiyatro oyunu oynanacak yer bizi kabul etmiyoruz yani. O hal komisyonu somut bir adım değildir bizim açımızdan. Bunu da belirtmek istiyorum.
Ama riskli zamana da geldiniz. Dün Töpler Birliği ile konuştuk. Ankara Töp Odası'yla. Onlar son bir haftanın, bundan sonraki bir haftanın son derece riskli olduğunu söylüyorlar. Evet. Böyle mi devam edecek?
Ya tabii ki. Yani bizle alakalı bir durum yok şu anda. Yani biz istediğimiz şeyi istemeye devam edeceğiz. Onlar vermemekte ısrar ederse biz hala devam edeceğiz. Yani bu direniş böyle de geldi zaten. Yani 183 gün boyunca bizi Yüksel Caddesi'nden, Ankara Kızılay'ındaki Yüksel Caddesi'nden süpürmeye çalıştılar. Yani orada varlığımızı yok etmeye çalıştılar. Yani işimizi istememize engel olmaya çalıştılar. Yani bu bize bir sürü tehdit de oldu yani. Biz tutuklanma tehdidi dahi yaşadık. Açlık grevine gireceğimizi ilan ettiğimiz anda bizi meclis çıkışından sokaklardan kaçırarak siyasi şube polisleri tarafından sokaklardan kaçırılarak gözaltına alındık ve dava açıldı bize. Şu anda adli kontrolle serbestiz yani. Durum bu. Yani
umarız iyi bir haber.
Hiçbir siyasi bir şeye oturtulmayan eylem açlık grevi ilanıyla birlikte siyasi bir yöne, terörist bir eylem gibi bu yaftaya uğradı yani. diyebilirim.
Bu da başka bir sıkıntılı yön tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız iyi bir haber alırsınız. Umarız bu eylem kimsenin sağlığı daha fazla kötü olmadan diyelim biter. Semih Özakça. Kolay gelsin.
Ben de herkese çok selam söylüyorum. Bütün destekçilerimize ve sizlere de değerli basına da. Çok kendinize iyi bakın.
Siz
görüşmek
bakın.
Üzere.
Sağ olun. Hoşçakalın. Semih Özakça ile konuştuk efendim. Çünkü adaletten bahsederken geldik. Her şeyin içinde adalet var. İşte işten atılıyorsunuz. Hakkınızda herhangi bir soruşturma yok. Herhangi bir suçlama yok. Açılmış bir dava yok. İdari bir soruşturma söz konusu değil. İşten atıyorlar. Niye attınız kardeşim diye soracağınız bir makam da olmayınca işte bu insanlar en sonunda önce eylem yaptılar. Sonra da açlık grevine başladılar. Doğru bir eylem. Bir insanın kendisine zarar veren bir eylem ama ben çaresizlik deyince karşı çıktı Semih Özakça. Biraz da çaresizliğin getirdiği sonuç. Şimdi bir umut var, belki hükümetle bir temas gerçekleşecek ama eylem yapanlar diyorlar ki biz işimize geri dönmek istiyoruz.
twitter.com/bidebunudinle facebook.com/bidebunudinle
Hep adaletten, bu kalan programın kalan kısmında adaletten bahsedeceğiz. Hakimlerin nasıl hakim olduklarına ilişkin gerçekten çok somut gelişmeler var. Onlardan da bahsedeceğiz ama şu Kadir Topbaş'ın damadının nasıl tahliye olduğu meselesi her şeyden önemli gibi görünüyor. Birçok insan kendisinin haksızlığa uğradığını iddia ediyor. Bununla ilgili sesini duyurmaya çalışıyor. İşte tahliyesini talep eden cezaevinde olan insanlar var, işinden olanlar işlerini talep ediyorlar. Hiç kimsenin sesi öyle ciddi bir manada duyulmuyor. Ama ne hikmetse İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadının sesi hızla duyulabiliyor. Hakkında dosya üzerinden bir rapor hazırlanabiliyor. O rapor uygun zaman bekletilerek adliyeye ulaştırılıyor. Adliyeden İşte işlemler yapılıyor ve itirazı mümkün olmayacak bir biçimde de tahliye işlemi gerçekleştiriliyor. Bugün bu meseleyi bütün detaylarıyla çok iyi anlatan bir isim vardı, Nedim Şener. Zaten yazısı da her yerde çok paylaşıldı. Biz de kendisini konuk etmek istedik. Bize de, bizi dinleyenlere de bir aktarsın diye. Nedim Şener, hoş geldin.
İyi akşamlar, sağ olun.
Teşekkürler. Gerçekten çarpıcı bir yazı. Adalet herkese eşit değil Türkiye'de. Bunu bir kez daha görmüş olduk burada. Birçok mağdur olduğunu iddia eden var. Hasta hükümlü var, tutuklu var. Onların durumları ortada dururken özel hastanenin dosya üzerinden verdiği bir raporla tahliye olan önemli bir siyasetçinin ya da yöneticinin damadından bahsediyoruz. Ne olur anlatır mısın bu işi nasıl halletmişler diyeceğim tırnak içinde.
Şimdi tabii çok iç kanatıcı. Adalet duygusunu iyice yok edici bir durum. Çünkü bir kere hastane boyutuyla skandal demek lazım. İkinci, yargı boyutuyla skandal demek lazım. Totalde baktığımızda da tabii karar kendisi büyük bir skandal haline dönüşüyor bu iki ayağıyla birlikte. Ve organize biçimde bunun gerçekleştiğini anlıyoruz. Hastaneye 2005-2009-2010 yıllarında daha önce alınmış raporlar ibraz edilerek bir doktora rapor hazırlanması isteniyor ve bu kişi o raporlara dayanarak, yani eski 2002, 2005 ve 2009 sayılı raporlara bakarak bu kişinin cezaevinde kalmasının telafisi imkansız zararlara yol açacağını söylüyor. Gerekçesi de oruç tutması ve dolayısıyla uzun süre aç kalması, yalnız kalmasının tehlikeli olabileceği. Hatta daha da komik gerekçeler var biliyorsunuz. Uzun süre araç kullanması ve uzun süre elektronik cihaz kullanmasının da sakıncalı olacağı.
Yani hapishanede olmayan her şeyi oraya koymuşlar.
Hapishanenin neresinde araç kullanıldığını o doktora da sormak lazım. Onu karara gerekçe olarak yazan hakime de sormak lazım. Şimdi bir bu yönü var. İki, ehil olmayan, yani uzman nörolog olmayan bir doktor tarafından hazırlanmış. Hani şu olsa bile bir yerde kabul edilebilir. Cezaevinde bir kriz atak geçirdi, epilepsi atağı geçirdi ve ağır bir rahatsızlık sonucunda özel bir muayenehaneye ya da hastaneye gitti.
Acil bir durum üzerine gitmiş olabilir mesela.
Bunu insan olarak kabul etmek zaten zorundayız. Hepimiz insan olarak bunu kabul etmek zorundayız. Ama siz tam iddianame çıktıktan iki gün sonra, yani 13 Mayıs'ta iddianame çıkıyor. 13 Nisan'da iddianame çıkıyor. Siz iki gün, üç gün bekliyorsunuz. Doktora başvuruyorsunuz. Bir rapor veriyorlar size. Ve 10-15 gün bekleyip 1 Mayıs günü de yargıya başvuruyorsunuz. Peki madem hastanızın durumu bu kadar acil, bu kadar süreyi niye beklediniz?
Niye 13 gün bekliyorsun yani? Rapor alınca?
Niye bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Sonra başvuru için bula 1 Mayıs'ı mı buluyorsunuz?
Resmi tatil.
Tabii resmi tatil. Dolayısıyla zaten o gün resmi tatil. bir ikisi ve üçüncü de zaten tahliye yapılır. Kötü olan şu, yani burada artık hani ayyuka çıkan boyutu, UYAP kayıtlarına göre dosyanın hakime gelişiyle kararın çıkışı arasındaki süre 20 dakika. Hangi arada raporu okudu, hangi arada dosyaya baktı, iddianameye baktı ki sayın hakim bu tahliye kararını verebildi. Öyle bir şey yapıyorlar ki tam arkasından da iddianameyi başsavcılık onuyor. Onadığı için de siz itirazı bir üst mahkemeye, yani nöbetçi bir üst mahkemeye yapamıyorsunuz. Tahliye kararını veren 5. Sulh Ceza Hakimliği, siz 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne bir itirazı yapabileceksiniz savcılık olarak. Ama bunu yapma imkanınız kalmıyor çünkü iddianame onanıp kendi mahkemesine, yani yargılamanın yapılacağı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderiliyor. O da ne zaman bunu ele alabilir? Ancak duruşma yapılacağı birkaç ay sonrasına ele alabilir. O sırada tabii hani bir laf var ya, atı alan
çoktan geçmiş oluyor. Olacak. Yani. Ondan sonra da biz Türkiye'de tabii adaletten bahsedeceğiz.
Tabii. Ya burada Yavuz, kırıcı olan, incitici olan şu. İnanın ki bu, hani diyelim ki bu Nedim Şener'in ya da AKP muhalifi olduğu düşünülen ya da sadece muhalif olduğu düşünülen insanların duygularından bahsetmiyorum.
Tabii.
Ben AKP için gece gündüz çalışmış, meydanlarda koşmuş, kavga vermiş ve 15 Temmuz gecesi 249 şehit vermiş bir kitleden bahsediyorum. Bir halktan bahsediyorum. 2200 yaralısı olan bir halktan bahsediyorum. Ve bu asıl AKP tabanında evlerde, iş yerlerinde yarattığı tahribat umulundan çok daha fazla. Yani hiçbir şey, yani bir de şu var, bakın ben birkaç güne, yani bu tahliye olayından beri hiçbir siyasinin FETÖ ile ilgili yaptığı açıklamayı artık dinlemiyorum bile. Hiçbir ciddiyet yok benim açımdan.
Evet.
Sadece benim açımdan değil. Hani bir benim kendi bununla ilgili bütün insanlarda bu kritik var. Zaten düşünülüyor ki ya bir başkası dahi eğer arkası sağlamsa, eğer Kadir Topbaş'ın damadıysa ve sırtı sağlam bir adamsa tahliye olabiliyormuş.
Nedim, bu iş böyle. Nedim, günlerdir zaten Türkiye'de siyasi ayağı bu işin tartışılmıyor mu? Bunun bir şekilde gizlendiğine ilişkin artık herkesin kafasında bir soru işareti yok mu? Devlet Bahçeli her grup toplantısında bunu söylemiyor mu? Bir şey daha söyleyeyim de sen de devam et. Bunun için kurulan komisyon nasıl çalıştı ki, nasıl ortaya sonuç çıkardı ki biz şimdi kalkıp da bunlardan aslında bir sonuç bekliyoruz? Ya bugün, oralardaki eksikler de söz.
Beni arayanlar arasında inanın ki belediyenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iktisadi teşekküllerinden müdürler, müdür yardımcıları sınıfından insanlar, çalışanları da var mesela. Benimle iletişim kuran böyle insanlar var. Ve inanın ki o insanlardaki kırgınlığı, yılgınlığı tarif etmek imkansız. Çünkü şunu hatırlatıyor insanlar. Ya bu adam TUSKOM başkanı olan şu anda Kaçak Rıza Nur, Tayyip Erdoğan'ı açık açık tehdit ettiği zaman, hakaret ettiği zaman TUSKOM'un toplantısında en ön sırada alkışlayan adam değil miydi? Bunu soruyor bana adam. Tabii diyorum o. Peki o zaman bu adam nasıl hem de bir yandan Aydınlı Tekstil'in sahibi olacak, şirketlerden FETÖ'ye para aktaracak, oradan buraya akışlar olacak ve ailesi darbeden bir hafta önce kaçmış olacak ve ailesinin şu anda bir kısmı zaten Amerika'ya kaçmış olan bir şirketin yöneticisi, ilişkileriyle çok yıllar öncesinden bilindiği halde nasıl oluyor? Kadir Topbaş'ın verdiği tepkiyi insanlar değerlendiriyor. İşte diyor ki Hazreti Muhammed eğer hırsızlık yapan kızım olsa da kolunu keserim gibi bir, mesela öyle bir hadise başvuruyor, tamam mı? Kardeşim sen FETÖ'cüye kızını vermişsin zaten. Kızın üzerinden örnek vereceğine FETÖ'cü olan damadına ne yaparsın? Onu anlat bakalım bir. Şimdi bakın benim, yani şöyle düşünüyorum. Benim Nedim Şener olarak bir yakınım FETÖ'den bir işlem görse hayat boyu onu yanıma yaklaştırmam. Benim kızım olsa ilk yapacağım şey onu boşamak olur ya. Yani çünkü neden biliyor musunuz? Siz kaypatça darbe sonrası bir hainler mezarlığı kuruyorsunuz. Kaypatlık bu. Onun arkasından damadınızı tutuyorsunuz ve damadınızı cezaevinden çıkmasına nezaret ediyorsunuz. Bakın aynı avukat Abdullah Pehlivan hem Kadir Topbaş'ın avukatı hem damadının avukatı. Yani bütün bu ilişkiler içinde yürüyor her şey. Şimdi bugün anlatılanlar var ya, Kadir Topbaş'ın İstanbul, hani Melik Gökçek parsel parsel verdi diye bir takım iddialar vardı Bülent Arınç tarafından. İstanbul'da Kadir Topbaş'la ilgili açılmış birçok davada bugün cezaevinde olan FETÖ'cü hakim savcıların nasıl kollama yaptıklarını, o davaların nasıl onun lehine sonuçlandığına dair örnekler anlatıyorlar. Ama benim dilim varmıyor çünkü bir şey yapamıyorum. Belgeler, şu anda belgesi üzerine konuşmadığım için onu açık açık
söylemiyorum. Ama bunları da herhalde önümüzdeki dönemde belgeler gelecek.
Bunları bana kim anlatıyor biliyor musunuz? Evet. AKP'ye yıllarca oy vermiş insanlar anlatıyor. Belediye teşekküllerinde çalışan insanlar anlatıyor. Şimdi insanlar çünkü şunu görüyorlar. Benim çalışma mesai arkadaşım işte zaman okudu, bankasıya para verdi ya da bir başka ilişkiden dolayı cemaatin okullarından mezun diye gönderildi. Karşı masamda bana eliyle gösterdi. Ben bir gün bir işim vardı bu resmi işlere. Eliyle gösterdi. Bu masadaki arkadaşı böyle gönderdiler dedi. Ama biliyoruz ki bu binanın üst katında oturanların birçok yoğun ilişkileri var FETÖ'cülerle diyor. Ve bu insanlarda ciddi bir kanamaya yol açıyor. Bütün bunlardan öteye bakın 15 Temmuz Türkiye açısından çok büyük bir travma. Ve bu insanlar bunu kolay kolay atlatmadılar ve atlatmayacaklar. Şimdi o yüzden de evet bunu belki bir yüksek sesle dillendirmiyorlar ama çok büyük kırıklık ve kanama sebebi olduğunu görmeleri lazım. En kötüsü şu, daha önce tahliyeler konusunda, tutuklamalar konusunda, herhangi bir dava konusunda, bizim gazeteci arkadaşlarımız konusunda, onlar terörist terörist diye bağıran siyasetçiler ağızlarını açmıyorlar. Böyle bir tahliye hiç olmamış veya hiç duymamışlar gibi davranıyorlar. İki, HSYK. Evet. İnsanlar feryat bir gün her konuda bakın bir tweet attı diye köşe yazısı yazdı bilmem ne yaptı diye gariban muhabirler hiç de umurumda değil yani onların yaptığı gazeteciyle asla onaylamadım. Hiçbir zaman onları gazeteci olarak da saymadım ama o nedenle tutuklanan insanları serbest bırakıp ardından cezaevinden çıkmadan gözaltına alan bir sistem, üstüne üstlük onları tahliye eden hakimleri de süren açığa alan bir sistem. Burada nedense devreye girmiyor Yavuz.
Şimdi ben de şimdi aynı şeyi söyleyecektim. Evet.
Bu benim davam değil sadece. Bu Türkiye'nin davası. Evet. En trajiği bu AKP'ye
istedikleri
oy
zaman, istedikleri zaman formül tabii buluyorlar. Yani cezaevinden tabii dışarı çıkarmadan, tabii aileleriyle görüştürmeden hemen işte oradan tabii tekrar başka bir soruşturmayla cezaevine koyabiliyorlar. Ben onaylamıyorum böyle bir şeyi de.
Şimdi
yanlış
biliyor musun? Bugün evet, bununla ilgili ben bir üniversitede ders verirken öğrencilere bu konuyu biraz anlattığımda İnsanı en yıkan şey nedir biliyor musunuz dedim. Adaletsizlik değil. Eşitsizlik.
Evet.
İnsan adaletsizliğe uğrarken eşit muamele görmek ister. Yani diyelim ki ben bir haksızlığa uğruyorum ama diyorum ki herkese bu. Mesela şöyle düşünün. Bir tane polisin, trafik polisinin elinde alkolmetre var. Cihaz ölçen. Ama yanlış ölçüyor. Her geleni ağzına üfletiyor ve cihaz yanlış ölçüyor. Herkese ceza yazıyor. Dersin ki ya öndekine de arkadakine de bana da ceza yazdı. Yapacak bir şey yok. Ya da kuralı hatalı işletti trafik polisi dersin değil mi? Bunu evet, böyle kabul edersin. Evet, evet. Ama bana ayrı, sana ayrı, ona yaptığı zaman insana bu koyuyor. Ben o yüzden hani hukuktan vazgeçtim. Adalet bile beklemeden ama eşitliği bozma en azından. Neden? Şu anda cezaevinde 31 tane 900'e yakın hasta ve yatalak evet, durumda olan mahkum tutuklu var. Ama bunların 31 tanesi de tıpkı Ömer Faruk Kavurmacı gibi epilepsi. Bu insanlar da her an hayat tehlikeye girebilir. Eğer o tehlike neyse onlar da buna maruz kalabilir.
O zaman onlar için hani, önlem al diyorsun. Tabii, yani bu kadar basit bir şey. Aslında CHP Genel Başkanı da aynı şeyi söyledi grup tabii, toplantısında.
Ya yani bunu gözetmek gerekiyor. Peki. Bu bütün toplumda yani muhalifi, iktidar yanlısı herkeste çok ciddi bir şey, adalet duygusu kırıklığı yaratıyor. Bunu yaşı yetenler için örnek vereceğim. Yaşı yetenler için evet, sen daha çok iyi bilirsin. Biz 1990'ların sonunda yaşadık.
Evet.
Hayali ihracatçılar, banka hortumcuları tek tek tutuklanırken bir takım iş adamlarının, banka hortumcuların, medya patronlarının kayrıldığını görürdük. Onlara bir anda bir tahliye kararı verilirdi. Hatta onlarla uğraşan savcı hakimler görevden alınırdı.
Böyle gelmiş böyle gider demeyeceğiz ama değil mi?
Bu insanlara bir kırgınlık yaratmıştı. Doğru. Ardından mesela bazı banka patronlarının işte o kasırga operasyonlarına giden işte ellerine kelepçe takılmadığını, ayrımcılık yapıldığını gördük. O zaman biz bunu yaşamıştık.
Doğru.
Hatta onlarla ilgili operasyon yapan ve başı çeken savcılar, siyasetçiler nasıl böyle bir komployla, bir operasyonla ve hatta içinde medya, gazeteci, bugün milletvekili olan gazetecilerin operasyonlarıyla görevlerinden alındığını çok iyi biliyoruz. Ben o kızgınlıkları, öfkeleri o zaman gördüm, yaşadım, onu yendim, durumu anladım. Ve Türkiye'nin düzeninin bu olduğunu anladım. Bu bir düzenin bugün de değişmediğini, AKP döneminde de güçlünün, hükmünün her yerde geçtiğini, Ve adalet dedi de maalesef buna alet olduğunu gördüm.
Evet, hukukun üstünlüğü lazım bize. Üstünlerin hukuku değil. Çok teşekkür ediyoruz Nedim Şener. Ha, dahil olduğun için gerçekten önemli bir yazıydı. Şimdi adaletten konuşmaya devam edeceğiz. İşte yani herkese eşit muamele gibi bir beklenti var. Adaletten, adaletin tecelli edilmesine ilişkin bir beklenti var ama o beklentiyi acaba bu süreçte göreve başlayan hakimler, savcılar kurabilecekler mi? Barış arkadaş günlerdir bir takım açıklamalar yapıyor. Şimdi o açıklamalarından, son yaptıklarından bir bölümünü aktarayım. Her gün yenilerini ekliyor çünkü. Mesela şöyle diyor, Kazım Sunar isimler veriyor. AKP Nevşehir İl Başkanı Kazım Alpay, AKP Elazığ Milletvekili ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay'ın kardeşi. Abdullah Akbaş, AKP Zonguldak Eski Genç Kolları Başkanı. Berna Seçil Özden, AKP Trabzon Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı. Onur Özüer, AKP Mardin Artuklu İlçe Başkan Yardımcısı. Sema Cansu Bozkurt Sütçü, AKP İzmir İl Yöneticisi gibi devam ediyor. AK Parti ile bağlantılı olan birçok avukatın daha önce de farklı açıklamalar yapmıştı. Başka isimler aktararak hepsinin AKP ile bağlantılı olduğunu ve hakimlik sınavında mülakatla işe alındıklarını söylüyor. Dün Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Çok kritik bir şey. Hakimseniz eğer seçimlerde aday olma hakkınız var. Olabiliyorsunuz. Ama diğer kamu personelinden farkınız, tekrar göreve dönemiyorsunuz. Yani hakimlik o kadar önemli bir meslek. Ama önceden siyasetle ilgiliyseniz sonradan hakim olabiliyorsunuz. Bu düzende buna bir dur demek lazım dediği. Sadece o mu? O da değil. HSK seçimleri var. Bugün alt komisyonlar kurulmuştu. Bu alt komisyonlarda başvuranlarla ilgili değerlendirme yapılacaktı. CHP ve HDP bu komisyona üye vermekten vermediler. Biz bu işi protesto ediyoruz dediler. O alt komisyonda avukat statüsünde HSK üyesi olacak olanlar, eski HSYK şimdi HSK, Hakimler Savcılar Kurulu, onlarla ilgili bilgiler var. Belki tekrar anlamında söyleyebiliriz. Hasan Ölçer mesela, Salih Mirza Beyoğlu'nun arkadaşı ve avukatı diyor ama asıl önemlisi son dönemde en önemli kayyumlardan birisi. Ayda 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira kazanıyor diye hakkında bir takım iddialar vardı. Salih Assas'a 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP Ankara milletvekili adayı olmuş. Ahmet Hilmi Ocak, aynı şekilde onun da AK Parti ile bağlantısı var. Böyle gidiyor liste. Bu insanlar Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun ya da yeni adıyla Hakimler Savcılar Kurulu'nun üyesi olacaklar. Ve üyesi olduklarında da bu etiketleriyle beraber oraya gidecekler. Yani bu nasıl oluyor sorusunun yanıtı aranıyor adalet tartışılırken. İşte Topbaş'ın damadından geldik. Hatta Ankara'daki eylemcilerden geldik buraya kadar. Peki bu torpiller nasıl yapılıyor? Bu isimler buralara başvuruyorlar da bu isimlerin bu oldukları nasıl tespit ediliyor? İşte bugün o da ete kemiğe büründü. Serdar Kuyucuoğlu CHP Mersin milletvekiline yanlışlıkla bir faks geldi. O faks son dönemde yaşadığımız tartışmalara da ciddi bir biçimde açıklık getirdi. Serdar Kuyucuoğlu şu anda telefon attığımızda, biz anlatmayalım kendisi anlatsın istedik. Hoş geldiniz Sayın Kuyucuoğlu.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi bir torpil faksıyla karşı karşıya kaldığımızı gördük bugün. Gerçekten çok enteresan. Yani Allah şaşırtıyor derler ya, öyle bir şey gibi geldi bana. Nedir karşı karşıya kaldığınız husus? Çünkü bir dönemdir hakimlerle ilgili bu sınavı konuşuyoruz.
Evet. Bir süredir biliyorsunuz ciddi miktarda hakim ve savcılar arasında 4238 bildiğim kadarıyla FETÖ soruşturması nedeniyle hakim ve savcı meslekten men edildi. Bunun yerine şimdi yeni hakim ve savcı adayları alınıyor. Bu arada biz sürekli dile getiriyoruz. Burada liyakata önem verilmesi lazım. Siyasetin yargıya bulaşmaması gerekiyor. Çünkü herkesin güveneceği kesim yargıdır. Ama görüyoruz ki bu uygulamalar tabii yoğun bir şekilde, özellikle torpil olayı burada devam ediyor. Ve AK Parti'nin üyelerinden ve ilgili yerlerden gelen torpil açıklamalar veya torpiller bu işte önemli rol oynuyor. Şimdi bunlardan birisi de geçtiğimiz hafta iki tane fax şeklinde benim ofisime çekildi. Burada tabii bir yanlışlık var. Afyon'dan gelen bir fax. Afyon Adliyesi'nden çekilmiş bir fax. Ve bir avukat arkadaşımızın ilgili milletvekiline, yani komisyonda bulunan büyük bir ihtimalle de Afyon Karahisar milletvekiline. Çünkü onunla bizim faks numaralarımızın son numarasında küçük bir fark var.
yanlış skordan kaynaklanıyor.
Evet, 73'te bitiyor. Onunki herhalde 75'te bitiyor. Burada çeken arkadaş biraz dalgınlığına gelmiş. Ve bu faksın, yani özgeçmişi olan arkadaşımızın ve Adalet Bakanlığı'na girdiği sınav kağıdının faksının altında belediye başkanının imzası var. Ve AK Parti ilçe başkanının imzası var. Diğer Adalet Bakanlığı'nın girdiği imtihan sonuç belgesinin altında da gene belediye başkanının kaşesi ve imzası var.
Çok bu güzel. Şekilde, yani bizdendir diyor değil mi o? Bu,
evet,
nasıl
tabii
bir
yani
şey
bizden,
o?
Bu arkadaş.
Böyle mi yürüyor? Yani torpil yaptırırken orada gidip yerelde ilçelere, il yöneticilerine, ilçe yöneticilerine imzalatıyorsun sağlam olsun diye herhalde. Bu söylemek
herhalde
yetmiyor
bu, tabii
değil mi?
Yani belgeli belgeli olsun diye imzalı oluyor.
Hamili kart yakinindir yani, diye bir şey vardı. Evet, eskiden aynen, herhalde onun bir yeni aynen, versiyonu öyle. Gibi mi bakacağız bunu?
Şimdi bu arada bu konu gündeme gelince Mersin'den gene bu konuda bir bilgi aktardılar. Mezitli ilçesinde yönetici aslında bir arkadaşımız gene AK Parti tabii yöneticisi bir arkadaşımızı gene aynı şekilde hakim olarak tayin etmişler. Ayrıca Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2014'te belediye başkan adayı olan avukat arkadaşımız da bu şekilde kabul gördüğü bilgisi geldi. Yani bakın AK Parti'nin örgütlerinden hem görev yapmış bugüne kadar siyasetle işte aday olmuş, görevler almış insanlar. Bir taraftan da bu şekilde torpille hukuk içerisinde, yargı içerisinde yerleştirilmeye çalışıyor. Bu
siz bir şey yaptınız mı bununla ilgili Serdal Bey?
Çünkü hukuk, yargı hepimize lazım.
Tabii. Siz bir şey yaptınız mı bununla ilgili? Yani bir suç duyurusu, bir ne bileyim bu sınavın, mülakatların bu tip torpillere sahne olduğuyla ilgili. Şimdi Turancan Şirvanlı diyor ki dalgınlıkla sadece bir tanesi yakalandı. Gizli olanları evet, siz düşünün, bunun önüne nasıl geçilecek diyor mesela.
Tabii ciddi boyutlarda bu Türkiye'nin geleceği için, hukuk ve yargı sistemi için çok büyük bir tehlike. Bunu biz mecliste sürekli dile getiriyoruz. Hı hı. Her oturumda dile getiriyoruz. Maalesef iktidar bu konuda kulaklarını tıkıyor. Türkiye bu konuda özellikle birçok konuda olduğu gibi sıkıntılı bir döneme zaten girdik. Ayrıca hukukun, yargının bu hale gelmesi ülkenin ne gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu hepimizin tekrar düşünmesi lazım.
Çok teşekkür ediyoruz Serdal Kuyucuoğlu.
Rica ederim.
Gerçekten önemli. Yanlışlıkla kendisine ulaşan bir faksa ilişkin açıklama yapmıştı. Bağlı bulunduğu veya oturduğu ilde avukat, hakim olmak istiyor. Gidiyor belediye başkanına, ilçe başkanına imzalattırıyor. Hatta mühür vurduruyor ki ilgili milletvekiline gönderirken bu bizdendir noktasında bir tasdik amaçlı. Bu bizdendir dendiğinde de herhalde mülakatta bir yardım, bir pozitif ayrımcılık talebi var. Zaten Barış arkadaş uzun zamandır hakimlik sınavına girenlerin mülakatta AK Partili olanların pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu iddiasını ortaya koyuyordu diyelim ve böylece bitirelim. Masal Fuat Özkan'la bitiriyoruz. Bu yeni albümleri değil mi? Onlar yeni başlayacaklar. Psikopatım. Özel bir şarkıyı seçmiş Necdet. Bugün gerçekten psikopat olmamak çok zor Türkiye'de. Bütün bu gündeme baktığınızda yarına kadar kendinize mukayyet olun. Yarın görüşelim saat 17.30'da. Hoşçakalın.
Senden uzaklarda herkes bir alem. Anlaşılmaz işler bunlar bir tanem. Senden uzaklarda herkes bir alem. Anlaşılmaz işler bunlar bir tanem. Ne derse desin bizim alem. Ben gül yaşarım, güler coşarım. Bıktım senden billahi seni boşarım. Ben gül yaşarım, güler coşarım. Bıktım senden billahi seni boşarım. Pis pisi kopadım, billah yaparım. Sensiz olamam der, senden kaçarım. Pis pisi kopadım, billah yaparım. Seni seviyorum der, senden kaçarım. Az biraz gün yüzüme buz gibi bakma. Cana yakın ol biraz suratını asma. az biraz gül yüzüme, buz gibi bakma. Cana yakın ol, biraz suratını asma. Tatlı tatlı konuş, sen bilirsin de, ya güzel bir söz söyle, sevdir kendini. Bıktım senden billahi, boşarım seni. Ya güzel bir söz söyle, sevdir kendini. Bıktım senden billahi, boşarım seni.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.